Ayrım 30, sayfa 262. Edebi ve ebedi gölgelere dair. Onca masanın, sandalyenin hiçbiri boş değil. Bu yüzden kendilerine oturacak yer bulamadan oradan oraya gezen gariban bir grup var salonda. Çoğu genç, bakımsız, yoksul ama zeki bakışlı erkekler. Biri de genç bir kadın. Birbirlerinden hiç ayrılmadan o masadan bu masaya geziyorlar, oturacak bir tek sandalye bile bulamadan. Bırakın onları bir yere buyur etmeyi, gören, farkında olan bile yok. İçlerinden ince, uzun suratlı, pardesüsünün yakalarını kaldırmış biri, "Azizim," diyor ötekilere, "galiba beyhude bir gayret bizimkisi. İki lokma taam edelim, iki kadeh rakı yuvarlayalım diye geldik ama vaziyet ümitsiz." Arkadaşları başlarını sallayarak ona hak veriyorlar. Zayıf, hatta sıska adamlar, kiminde eski usul föt şapka var, kiminin yanakları çökük ve gölgeli. Biri cebinden çıkardığı patiska mendile öksürüyor. Garsonlar yanlarından fırıl fırıl geçiyor ama onların farkında olmuyorlar. Hatta acayip bir şey, onları yarıp geçtikleri halde dokunduklarını hissetmiyorlar. Veremli olduğu, süzülmüş yüzündeki ateşli gözlerinden belli olan bir genç, "Burada edebiyata, şiire değer veren kimse yok galiba," diyor. "Şu masadan başka," diye karşılık veriyor öteki, üstadın masasını göstererek. "Oradan deminden beri kulağıma kültürle ilgili konuşmalar geliyor. Öteki masalar daha çok hacı ağa dediğimiz cinsten." Üstadın masasına doğru yürürken biri, "Galiba o deyim ortadan kalktı," diyor. "Artık görgüsüz zenginlere hacı ağa denmiyor." "Evet," diye cevap veriyor öteki. "Hacı ağa, nouveau rich gibi bir anlatımdı. Şimdi böyleleri saygı görüyorlar." "Bizde bu Fransızca deyimin daha alası var," diyor veremli olan. "Neymiş o?" diye soruyor çökük yanaklı. "Sonradan görme," diye cevap veriyor müteverrim şair. "Müthiş bir anlatım bu. Sonradan görme." Başka biri, "Açlıktan susuzluktan anamız ağladı ama siz hala kelimeler peşindesiniz," diyerek gülüyor. "İyi ama kelimeler bizim gerçek hayatımız. Onlar olmadan biz yokuz ki," diyorlar. "O zaman kelime yiyip kelime için bakalım," diye onlara sitem ediyor öteki. Ama en ağır sözü, o ana kadar sesini çıkarmamış olan balıkçı kasketli, kazaklı genç söylüyor. "Biz gerçekten yokuz," diyor. "Görmüyor musunuz? Yokuz işte. Kimse bizim farkımızda değil. Görmüyorlar, duymuyorlar. Birbirimize göre var olmak hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu dünyaya göre yokuz." Hepsini bir keder basıyor. Üstadın masasının çevresine diziliyorlar. O sırada üstad, Marlowe'u bilip bilmediklerini soruyor masadakilere. Herkes susuyor. Oturanların arkasına daire biçiminde dizilmiş olan genç edebiyatçılar, "Elbette biliyoruz," diyorlar. "Piyes yazarı Marlowe'dan mı bahsediyorsunuz yoksa dedektif Marlowe'dan mı?" Ama onları kimse duymuyor. Üstad dişlerini gıcırdatarak gülüyor. "Basın Shakespeare'den bahsettiği için onun adını duymuşsunuzdur ama aynı dönemdeki piyes yazarı Marlowe'u duymadınız tabii," diyor. "Ama o sizi biliyor." "Nasıl biliyor?" diye soruyor masadakiler. "Kimsenin görmediği delikanlılar, Timurlenk piyesini duymadınız mı yahu?" diyorlar. "Hani Yıldırım Bayezid'in esir düştüğü, Timur'un onu kafese kapattığı, karısına çıplak dans ettirdiği, sonunda buna tahammül edemeyen Bayezid'in kafasını demirlere vura vura parçaladığı ünlü piyesi." Yine kimse duymuyor onları. Üstad, "Timurlenk piyesini duymadınız mı ya?" diyor. "Timur, Ankara Savaşı'nı kazanınca padişahınız Yıldırım Bayezid'i demir kafesle yanında gezdirir. Karısını rakkase yapar. Gururlu padişah da kafasını demir kafese vurarak intihar eder." Masadakiler onu duyuyor ama birbirlerine şaşkın şaşkın bakıyorlar. "Öyle ya, hiç Osmanlı yenilir mi? Hiç koskoca padişah kafese kapatılır mı? Hele karısını rakkase yapmak, olacak iş mi? Şanlı Osmanlı tarihinde böyle bir şey olabilir mi?" Üstad, "Şimdi," diyor. "Anlattıklarımdan kuşkuya düştünüz. Yüzünüzden belli. Size anlatılan tarihle bağdaştıramadınız. Çünkü derdiniz gerçek değil, hamaset. Sizler hamasetle beyni çürütülmüş bir avuç ahmaktan başka bir şey değilsiniz." Ayakta duran gençler, en şişmanları hariç, "Evet," diyorlar. "Aynen öyle üstad, helal olsun. Biz de bunu söylemeye çalışıyoruz ama kimse duymuyor. Artık sabrımız taşmak üzere ama." Aralarından sarışın, iri yarı, dağınık saçlı bir delikanlı olan Orhan Selim, "Yetti artık," diyor. "Bu burjuva müsveddelerinin, bu sömürücülerin masalarını dağıtma vakti çoktan geldi de geçiyor. Hadi arkadaşlar." Hep beraber koltukta oturanları yere devirip masanın üstündekileri sıyırıp atmak için saldırıyorlar ama hiçbir şeye, hiç kimseye dokunamıyorlar. Kirpinin yüzünde büyük bir hayal kırıklığı beliriyor. Üsküplü Agah perişan. Ahfeş'in keçisi dokunsan ağlayacak durumda. Raşit Kemali iyiden iyiye öfkeli. Hadi Borazan her zamanki gibi alaycı. Gani Girgin somurtuk. Halide Salih'in gönlü kırık. Osman Giritli kederini belli etmemeye çalışıyor. Ali Kaptanoğlu kendini iyice garip hissediyor. Ateş böceği bir yanıp bir sönüyor. Efem ikinci yumruklarını sıkmış. Battal Bataner olduğu yere büzüşmüş. Adı değmez kayıtsız bir tavırla bakıyor. Bediye Servet umutsuz. Suna Gün'ün kaşları çatık. Ayhan Çağlar sinirli. Hep birlikte kendilerine kötü davranan bu mekanı terk edip çam yarması korumaların arasından görünmeden geçiyor, otel lobisinden çıkarak birer hayal gibi İstanbul gecesine süzülüyorlar. Biri, "Niye bize böyle davrandılar? Şöhretli insanlar değil miyiz biz?" diyor. "Elbette şöhretliyiz," diyor öteki. "İsimlerimizi binlerce insan biliyor, yazılarımızı on binler okuyor. O zaman niye bize yokmuşuz gibi davranıyorlar?" Kirpi, "Bizi yaratan asıllarımız kıskanıyor, bizi yok etmek, unutturmak istiyor da ondan," diyor. Orhan Selim öfkeyle, "Yalnız kıskanmak değil, bir de aşağılıyorlar," diyor. "Bak, benimki ne yazmış benim için?" Yüksek sesle ve teatral tavırlarla okumaya başlıyor. "Benim sıska, benim cılız, benim zavallı çocuğum Orhan Selim. Sen benim ne gözüm, ne kolum, ne kafamsın. Sen benim bir kurşun balyası gibi sıska sırtına bindiğim ve alnının teriyle geçindiğim ilk ve son adamsın." Bir an susuyor, ardından "Sırtıma biniyormuş," diyor. "Sırtıma biniyormuş." Üsküplü Agah, "İyi ki benimki böyle bir işe kalkışmıyor," diyor. "Zira oldukça ağırdır Hazret. Rakofça kırlarının hür havasını alırken trileçesinin de epeyce tadına bakmıştır. O sıkleti çekemem. Hatta Orhan Selim'in aslı onu şişman ve muzdarip kelimeleriyle anlatmıştır." Ortalığa neredeyse elle tutulur bir hüzün yayılıyor. Çünkü hepsinin asıllarıyla ilişkileri buna benzemekte. O sırada yanlarına föt şapkalı, yüzü gölgede kalmış şık bir zat geliyor. "Derdinizi biliyorum," diyor. "Hem varsınız hem yoksunuz. Gerçekte yoksunuz ama üzülmeyin, edebiyat tarihinde varsınız." "Adını bağışla," diyorlar. "Adım Us," diyor. "O meşhur Asım Us mu?" diye soruyorlar. "Evet," diyor. "O meşhur Asım Us." "Tanin gazetesi başyazarı mı?" diye soruyorlar. "Hayır," diyor. "Bu da sizin gibi müstear bir isim. Asıl adım Mustafa Kemal. Cumhurbaşkanı olmam müstear isimle yazı yazmama engel değil. Ben de Asım Us adıyla hükümete muhalefet yazıları yayınlıyordum." Gençler onu hürmetle karşılıyorlar. Asım Us, "Ben de hem varım hem yokum," diyor. "Bizi kimse göremez, sesimizi duyamaz, bizimle konuşamaz ama adımızı gazetede, dergide, kitapta görür, yazdıklarımızı okur. Böylece sadece yazı aleminde var oluruz." Ay ışığında Ayasofya'nın devasa gölgesinin altına sığınırken sakallı, orta boylu, tıknaz biri daha geliyor yanlarına. "Adam haklı, boşuna üzülmeyin," diyor. "İçeride size öyle davrananlar 5-10 yıl sonra hepten yok olacaklar ama sizin adınız asırlarca devam edecek, yazılarınız asırlarca okunacak. Ayasofya'nın gölgesi gibi siz de birer gölgesiniz. Aslınız sizi var etti, gölgesiz varlık olmaz ama gölgenin de gölgesi olmaz. Bakın bakalım, gölgeniz var mı?" Bu akıllı sözleri söyleyen sakallı adama, "Adını bağışla ey bilge adam," diyorlar. O da gülümseyerek, "Avni," diyor. Gençler titriyor. O büyük Avni mi? Sahiden siz misiniz efendim? Diye soruyorlar. Evet diye karşılık veriyor Avni. Ben de sizler gibi isim sahibiyim ama cisim sahibi değilim. İçlerinde en şişman olan Üsküplü Agah, Lebbeyk diyor. Sultanım bu ne büyük şeref. Avni, sultan değilim ki ey şair diyor. Sadece onun gölgesiyim ben de. Senin gibi bir cisimsiz şairim. Asıl olan odur. Biz laedriyiz. Asım Us bu kelimeye itiraz ediyor. Bu arkadaşların yazdıkları anonim değil ki laedri diyorsunuz. Hepsi adıyla yazıyor. Tek fark isimlerinin başka bir ismin gölgesi olması. Bu yüzden bence bir ad vermeyelim. Hepsi zaten ünlü olan adlarıyla yaşasınlar. Bu öneri gençlerin daha çok hoşuna gittiği için el çırparak alkışlıyorlar ama mübarek meydanda hiçbir seda tınlamıyor. Hala kendisine gelememiş olan Üsküplü, "Sultanım," diyor. "Siz hem fethiniz hem de şiirinizle dünya durdukça var olacaksınız. Biz öyle değiliz." Orhan Selim söze karışıyor. "Bence Asım Us da öyle," diyor. "Bu adıyla değil ama dünya durdukça aslıyla var olacak. Biz öyle değiliz." Asım Us Orhan Selim'e dönüyor gülerek, "Siz de," diyor. "Nazım Bey, siz de. Bu arada aslımı sarışın bir kurda benzetmiş olmanızı unutmuş değilim. Selanikli olduğunuzu da." O sırada uzun boylu Orhan Selim birden başını eğiyor. Çünkü birbirlerine iltifat etmekte olan gölgelerin üstünden bir cisim neredeyse kafasına çarpacak kadar yakından uçarak geçiyor. Rüzgarından Orhan Selim'in dağınık sarı saçları dalgalanıyor. Bir tabut bu, uçan bir tabut. Ayasofya'dan Sultanahmet'e doğru yükselerek gidiyor. Camilerin ışıldaklarına yakalanan beyaz martılarla oynaşıyor. Bir hava kayığı gibi gökyüzünde volan vurup sonra aşağı doğru pike yapıyor. Müstearlar grubu hayretle bakıyorlar tabuta. Sadece Avni manalı manalı gülümseyerek sakalını sıvazlıyor. "Yetmedi mi ya Vedud?" diyor. "Her gece divane pervaneler gibi dönüp durmaktan bıkmadın mı ya Vedud?" Tabut sanki Avni'ye cevap verir gibi daha da hızlanarak fırdolayı cevelan ediyor meydanda. Sonra Sultanahmet Camii'nin minareleri arasından geçip Marmara Denizi'ne doğru uçuyor. Müsteyarlar hayret içinde bakıyorlar tabutun arkasından. Sadece Süleymaniye'de bayram sabahı şairinin gölgesi Üsküplü Agah, "Ah ya Vedud," diyor. "Ah ya Vedud. Bu aziz şehrin fethine 50 gün geciktirdiğin yetmiyormuş gibi şimdi de kendi gök kubbemizde tabutunu bir zeplin gibi dolaştırıyorsun. Evliyalara hürmetimiz sonsuz ama." Avni onu bir el hareketiyle susturuyor. "Mübarek bir zattır o," diyor. "Cennetle müjdelenmiştir. Konstantiniyye'yi fetih müesser olup şehirde onun naaşını bulduğumuzda cenaze namazını kılıp defnetmek istedik. O anda arş-ı âlâdan bir ses duyuldu. O yıkanmıştır ve dahi namazı kılınmıştır ve dahi cennete alınmıştır diye. İşte o vakit bu tabut semaya uçtu." Avni azametli bir tavırla Üsküplü'ye dönüyor ve "Madem sen biliyorsun, arkadaşlarına anlat bu hikayeyi," diyor ve bir anda gözden nihan olup gayb alemine karışıyor. Sanki ne gelmiş ne gitmiş gibi. Üsküplü, padişahından emir almış bir sadrazam edasıyla, "Ya Vedud Sultan'ı anlatayım size o zaman," diyor. "Çünkü hünkârım emretti, vacip oldu. Sultan Mehmet Hazretleri Konstantiniyye'yi haftalar boyu varyemez toplarıyla dövdü. Surları hak ile yeksan eyledi ama yine de şehir düşmedi. Bunun üstüne ulu hocalar, dervişler dediler ki, "Sultanım, bu şehirde iman sahibi bir zat var. Adına Ya Vedud Sultan derler. İşte bu zat her gün dua eder ve Konstantiniyye düşmesin diye Allah'a yalvarır. Ama az vakti kaldı. Muhasaranın 53. gününde vefat eyleyecek, sonra da size zafer müyesser olacak." Dedikleri gibi de oldu. Sultan Mehmet Hazretleri ve hocalar şehre girince Ayasofya mabedinde bu zatın naaşını buldular. Onu yıkayıp defnetmek istediklerinde biraz önce Avni Hazretlerinin anlattığı gibi arş-ı âlâdan bir seda duyuldu ve tabut uçup gitti. Adı değmez, "İyi ama," diyor, "bir şeyi anlayamadım, kafam karıştı. Konstantinopolis düşmesin diye dua ettiğine göre bu zat Hristiyan mıymış? Eğer Hristiyansa nasıl İslam evliyası olmuş? Üsküplü, bu şehir evliyalar mekanıdır diyor. Nice Hristiyan azizi yatır olmuştur da ziyaret yeri haline gelmiştir. Müslüman ahalinin bağladığı çaputlardan görünmez mezarları. Her sene aya yorgiye dizlerinin üstünde giden müminler Müslüman değil mi? O sırada Battal Bataner, zaten diyor Sultan Mehmet Hazretlerinin muhterem zevcesi Gülbahar Hatun da İsa ehliydi ve hiçbir zaman İslam'a dönmedi. Hristiyan olarak öldü. Kirpi kirpiliğini göstermek ister gibi, zaten bu şehirde neyin Rum neyin Türk olduğunu ayırt etmek, bir bürümcük tülbendin iki yüzünü sıyırarak birbirinden ayırmaktan daha zordur, diyor. Evliyaları da öyle. Ya Vedud Sultan'ın dinini bilmemize imkan yok. Bu sırada tabutun içindeki Ya Vedud Sultan'ın kulakları bu sohbetten öylesine yanmış olacak ki, tabut Marmara yönünden bir hışımla uçup üzerlerine iniyor ve müsteğerler grubunu çil yavrusu gibi dağıtıyor. Meydanda kimse kalmıyor. Ali Kaptanoğlu, pardesüsünün yakalarını kaldırıp kasketini yana yıkarak divan yolundan Sisler Bulvarı'na doğru hızlı adımlarla ilerlerken, ''Ne şairler sevdim, zaten yoktular.'' diye mırılanıyor. Ayrım sonu, sayfa 269.